Birinci ayrım. Bu kitap Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Altın Aslan. Yazarı Wilbur Smith ve Giles Christian. Özgün adı Golden Lion. Çevirmeni Banu Doğanay Pinter. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi 1. Basım 2019. ISBN numarası 978-975-212-474-5. Bu kitap 368 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 27 Mayıs 2019. Arka kapak. Yıl 1670. Golden Boh cesur kaptanı ve korkusuz mürettebatıyla Hint Okyanusu sularında yol almaya devam eder. Gördüğü onca savaştan sonra Hal Courtney babasının kendisine miras bıraktığı hazineyi de alıp sevdiği kadın Judith'le beraber artık evine, İngiltere'ye dönmek niyetindedir. Fakat hazineyi isteyen tek kişi ne yazık ki o değildir. Can düşmanı Buzzard bir gölge gibi hala onun peşindedir. Dünya çapında milyonlar satan ünlü yazar Wilbur Smith, Altın Aslan'la okurlarıyla yeniden buluşarak onları Kaptan Courtney önderliğinde Afrika kıyılarında sürükleyici bir maceraya davet ediyor. Smith'ten muhteşem bir dönüş Daily Mail. Asla unutmayacağınız heyecanlı ve nefes kesici bir yolculuğa hazır olun. Sun. En iyi tarihi roman yazarı Stephen King. Bu kitabı karım Nisa'ya ithaf ediyorum. Tanıştığımız ilk günden bu yana benim daimi ilham kaynağım oldu. Bocaladığım zamanlarda beni teşvik etti, başardığımda alkışladı. Yanımda olmasaydı ne yapardım gerçekten bilmiyorum. O günün asla gelmemesini umuyor ve bunun için dua ediyorum. Seni seviyorum ve sana tapıyorum sevgilim. Öyle ki kelimeler bunu anlatmaya yetmez. Artık insan değillerdi. Hint Okyanusu'nun Afrika kıtasının kızıl kumlarına vurduğu birer savaş enkazıydı onlar. Çoğunun vücudu şarapnellerle parçalanmış veya düşmanlarının keskin ağızlı silahlarıyla lime lime edilmişti. Diğerleri boğulmuştu. Çürümeye devam ederken şişmiş karınlarındaki gazla mantar tıpalar gibi yeniden su yüzüne çıkmışlardı. Leş yiyici deniz kuşları ve köpek balıkları onların üzerine üşüşmüş ziyafet çekiyorlardı. İçlerinden birkaçı yırtıcı insanlar tarafından alınmak üzere bekledikleri yerde kumsala çarpan dalgalarla yıkanıyordu. Anneleri ve büyük annelerinin önünde koşan iki küçük oğlan çocuğu ufak ve önemsiz bir şey de olsa suyun sürükleyip getirdiklerine bakıp heyecanla çığlıklar atıyordu. ''Bir tane daha var!'' diye bağırdı büyük olan. Yırtık yelkeni uzun ıskotadan sarkan tahta direğin sahile vurduğu yeri işaret etti. Beyaz bir adamın cesedi vardı üstünde. Henüz sağken kendir iple kendini direğe bağlamış olmalıydı. İki oğlan çocuğu şimdi adamın başında durmuş gülüşüyorlardı. ''Kuşlar bir gözün oymuş!'' diye bağırdı büyük olan. ''Bir kolunu da balıklar kemirmiş!'' dedi küçük olan böbürlenerek. Abisinden geri kalmak istemez bir tavırla. Belli ki adam hala hayattayken bir parça yelken bezini kopmuş koluna sargı bezi niyetine bağlamıştı. Ateşten yanmış lime lime olmuş kıyafetleri sıska bedeninden sallanıyordu. Bakın diye bağırdı büyük oğlan tiz bir sesle, kılıç kemerinin tokasına bakın. Altın ya da gümüş olmalı, zengin olduk. Cesedin yanına çömelip tokayı çekiştirmeye başladı. Bunun üzerine ölü adam inledi ve başı sağlam kalan gözüyle çocuklara bakar gibi döndü. Çocukların ikisi birden korkuyla sıçrayarak haykırdı ve büyük olan kılıç kemerini bırakıp ayağa fırladı. Hemen annelerine koşup kadının eteğine sarılarak korkuyla sızlanmaya başladılar. Anneleri eteklerindeki çocukları da beraberinde sürükleyerek cesedin yanına gitti. Büyük anne de aksayarak arkalarından seyirtti. Anne cesedin önünde diz çöküp adamın yüzünü sertçe tokatlamaya başladı. Adam tekrar inledi. Zinki haklı, Ferengi hala yaşıyor. Dipnot, insanları dolandırmasıyla bilinen ve tüccar sınıfına mensup bir tür korsan. Uzanıp eteğinin cebinden tavuklarını beslemek için ot kestiği orağı çıkardı. Ne yapacaksın diye sordu annesi soluk soluğa. Boğazını keseceğim elbette. Kadın adamın sırılsıklam olmuş saçlarını avuçlayarak gırtlağını tamamen ortaya çıkarmak için başını geriye doğru çekti. Kemeri ve tokayı kim alacak diye onunla tartışmaya girmek istemeyiz herhalde. Kavisli bıçağı adamın boğazının kenarına yerleştirdi. Adam hafifçe öksürdü ama karşı koymadı. Dur dedi büyük anne sert bir tonla. Babanla Cibuti'ye gittiğimde bu tokayı görmüştüm ben. Bu adam büyük Lord Ferengi, kendi gemisi var, çok da varlıklı. Onun hayatını kurtarırsak minnet duyar ve karşılığında bize bir iki altın para verebilir. Kızı kararsız görünüyordu. Orağı adamın boynundan çekmeden önce bu teklifi bir süre düşündü. Peki ya şu pahalı kemer tokası? Onu da alırız tabii. Kızının pratik zekadan yoksun oluşu anneyi çileden çıkarmıştı. Kemeri sorarsa onu hiç görmediğimizi söyleriz. Kızı orağı adamın boğazından çekti. Şimdi onu ne yapacağız peki? Köydeki şifacıya götüreceğiz. Nasıl? Bir parça bezin üzerine sırt üstü yatırırız. Serenin etrafına dolanmış yelken parçasını işaret etti. Sonra ikimiz birlikte onu çekeriz. Ardından dönüp sertçe çocuklara baktı. Çocuklar da bize yardım eder elbette. Adam kendi kafasının içinde haykırıyordu. Fakat ses telleri duman ve alevden öylesine kuruyup harağa bolmuştu ki çıkarabildiği tek ses kesik kesik bir böğürtüye eşlik eden acınası tiz ve titrek bir hırıltıydı. Daha bir ya da iki ay evvel yüzünü fırtınaya vermiş, rüzgar ve tuzlu su yanık ve kırışık tenine çarparken vahşi bir sevinçle sırıtmıştı. Oysa şimdi açık pencerelerden odaya sızan yasemin kokulu ılık esinti, acınası haldeki tenine saplanan dikenler gibi geliyordu ona. Hekim büyük bir özenle bandajları yüzünden çıkarırken acıdan tükenmişti. Bandajın açıkta bıraktığı her bir milimetre kareyle birlikte sanki yüzüne keskin bıçaklar saplanıyor ve onu şiddetli bir ıstırapla baş başa bırakıyordu. Bu dayanılmaz acıyla savaşın anıları bir bir aklına geliyordu. Alevlerin keskin parlaklığı ve sıcaklığı, top ateşinin ve yanan tahtaların sağır edici gürültüsü, kemiklerine batan kalasların ezici hissi. Üzgünüm ama yapılacak bir şey yok diye mırıldandı hekim. Gerçi konuştuğu adam Arapçayı fazla anlamıyordu. Hekimin sakalı incecik ve gümüşü renkteydi ve gözlerinin etrafında derin sarı halkalar vardı. 50 yıllık hayatının önemli bir kısmını mesleğini icra ederek geçirmiş, sonucunda da bilge kabul edilmiş ve tedavi ettiği hastaların saygınlığını kazanmıştı. Fakat bu hasta farklıydı. Yaraları öyle ciddiydi ki yatakta doğrulup oturabilmesi bir yana, hayatta kalmış olması dahi mucizeydi. Bir kolu nasıl kopmuştu Tanrı bilir. Sağ kaburgaları savaş baltasıyla delinmiş bir fıçıyı andırıyordu. Derisinin bir kısmı kavrulmuş su toplamıştı ve açık pencerenin alt tarafından gelen çiçeklerin kokusu adamın bedeninden akan cerahatin ve domuz rostosu rengindeki yanmış teninin tiksindirici kokusunda kayboluyordu. Yangın kol ve bacaklarına yapacağını yapmıştı. Buna ek olarak kalan elindeki kararmış kemik uçlarından ibaret iki parmağı, 10 ayak parmağından 6'sıyla birlikte hekim tarafından kesilmişti. Sol gözü deniz akbabaları tarafından oyulmuştu. Diğer gözünün kapağı öyle bir yanmıştı ki artık dünyaya soğuk bakışlarla ve gözünü kırpmadan bakacaktı. Fakat en kötü kaybı görüşü değil de erkeklik organı kömürleşmiş parlak mor bir yara parçasına dönüşmüştü. Hasta yatağından kalktığında ya da daha doğrusu kalkabilirse idrarını yapmak için kadın gibi çömelmesi gerekecekti. Eğer aşığını tatmin etmek isterse kullanabileceği tek şey ağzı olacaktı. Fakat birinin bu ağzı bedenine yaklaştırmayı isteme olasılığı para bile alsa hayli düşüktü. Bu adamın hala hayatta olması ancak Tanrı'nın arzusuyla mümkün olabilirdi. Hekim bandajlar açıldığında ortaya çıkan hasarı gördüğünde derin bir iç çekerek başını iki yana salladı. Hayır, böyle bir vahşet Rahman ve Rahim olan Allah'ın işi olamazdı. Bu işte mutlaka şeytanın parmağı vardı. Karşısında duran canavarsa insan formuna girmiş kötü ruhtan başka bir şey değildi. Hekimin bir zamanlar insan olan bu şeytani yaratığı ortadan kaldırması ve ortalıkta serbestçe dolaştığında yaratacağı dehşeti önlemesi kolaydı. İlacı adamı iyiden iyiye, harabeye çeviren acıyı azaltarak onu uyutup ardından kadın dokunuşundaki yumuşaklıkla kalbini ebedi olarak durduracak tatlı ve renkli bir şuruptu. Ne var ki Maharayah Sadik Han Yahan bu adamın Zanzibar'daki şahsi dairesine alınıp tedavisinin orada özenle yapılması için Habeşistan'dan bizzat haber göndermişti. Cahan ateşte yanmış, kolu kopmuş, tek gözünü kaybetmiş, suda boğulmuş ve sahilde oynayan yerli çocuklar tarafından bulunmadan önce saatlerce veya günlerce güneşte kavrulmuş bu adamın hayatta kalmasında muhakkak ilahi bir gücün parmağı olduğunu düşünmüş olmalıydı. Bu vesileyle hekim hastası hayatta kalırsa cömertçe mükafatlandırılacağı, ölürse yine aynı şekilde cezalandırılacağı konusunda bilgilendirilmişti. Uzun kariyeri boyunca sağduyulu bir biçimde hastalarının acılarına son verdiği çok olmuştu. Ama bu kesinlikle onlardan biri olmayacaktı. Bu adam yaşayacaktı, hekim işini sağlama alacaktı. Adam zayıf bir ışıktan fazlasını göremiyordu. Hekimin başının etrafında gezinen elinin her dönüşünde ve açılan her bandaj parçasıyla ışık daha da aydınlanıyordu. Şimdi bu parlaklığı sadece sağ gözüyle gördüğünü fark etmişti. Sol taraftaki kördü ama lanet olası bir kaşıntıyla varlığını hissettiriyordu. Gözlerini kırpıştırmaya çalıştı ama yanıt veren sadece sağ göz kapağı oldu. Gözünü ovuşturmak için sol kolunu kaldırdı fakat kolu olması gereken yerde değildi. Sol kolunu tamamen kaybettiğini bir anlığına unutmuştu. Bunu hatırladığında kolundan kalan kısmın kaşındığını fark etti. Sağ kolunu kaldırdı ama sert, kuru ve kemikli bir şey elini tuttu ve yeniden hekimin sesini duydu. Dediklerinin tek kelimesini anlamıyordu ama genel manası yeterince açıktı. Aklından bile geçirme. Gözünde kaşınma hissine kısmen yatıştıran soğuk bir basınç hissetti. Basınç azaldığında görüşü yavaşça geri geldi. Bir pencere ve ardındaki mavi gökyüzünü gördü. Beyaz kisvesi ve türbanıyla yaşlı bir Arap üzerine eğilmiş, bir eliyle bandajları açıp diğer eliyle topluyordu. İki el, 10 parmak. Onlara böylesi hasetle bakmak ne tuhaftı. Odada başka biri daha vardı. Çok daha genç bir adam hekimin yanında duruyordu. Yüz hatlarının zarafetinde ve ten renginde Doğu Hint adalarının izleri vardı. Fakat üzerine giydiği, pantolonunun içine soktuğu Avrupa tarzı beyaz keten gömlek onun aynı zamanda beyaz kanı da taşıdığını söylüyordu. Yatakta yatan adamın görebildiği kadarıyla bu Asyalı buğday tende solgun ve pembemsi bir tonda vardı. Genç adama bakıp konuşmaya çalıştı. ''İngilizce biliyor musun?'' Söyledikleri duyulmuyordu, sesi fısıltı gibi çıkıyordu. Adam sağ eliyle genç meleze yaklaşmasını işaret etti. Genç adam istenileni yaptı. Karşısındaki manzara gitgide netleşirken yüzünde tiksinme belirtisi oluşmaması için gayret ettiği belliydi. ''İngilizce biliyor musun?'' diye tekrarladı yataktaki adam. ''Evet efendim, biliyorum.'' ''O halde bu pis araba söyle!'' nefes almak için duraksadı. Dumandan ve alevden tahrip olmuş ciğerlerinin acısıyla yüzünü buruşturdu. ''Elini korkak alıştırmasın!'' Kısa bir an acı içinde soluğunu tuttuktan sonra bir nefes daha aldı. ''Bandajı çıkarıp atsın!'' Bu sözler tercüme edildi ve bandaj işlemi hızlandı. Hekimin dokunuşları ince eleyip sık dokumaktan vazgeçtiği için çabuklaştı. Acı az da olsa artmıştı ama yataktaki adam şimdi kendi ıstırabından sapkınca bir zevk alıyordu. Bunun üstesinden gelebileceği rüzgar ve denizden farksız bir şey olduğuna karar vermişti. Ona yenilmeyecekti. Kan ve yaralardan yapış yapış olmuş ve kokuşmuş, kat kat bezin son parçasının da başından çıkarılmasını bekleyip konuştu. ''Bana bir ayna getirmesini söyle ona.'' Genç adamın gözleri büyümüştü. Bunları hekime aktarınca yaşlı adam başını hararetle iki yana salladı. Genç adam bunun üzerine daha yüksek sesle hızlı hızlı bir şeyler söyledi. Onu ikna etmek için uğraştığı belliydi. Nihayet omuzlarını silkip usanmış bir tavırla elini sallayarak yataktaki adama döndü.
''Bunu yapmayacağını söylüyor efendim.'' ''Senin adın ne evlat?'' diye sordu yaralı adam.
''Altuğ'da efendim.''
''Pekala Altuğ'da, şu inatçı herife benim Umman kralı Ahmet El Grang'ın ve ulu Moğol'un kardeşi Maharaja Sadik Han Ca'nın tanıdığı, hatta silah arkadaşı olduğumu söyle.'' Her iki adamın da onlara verdiğim hizmete değer verdiklerini ve yaşlı sıska bir şifacının istediklerimi yapmayı reddettiğini öğrenirlerse fazlasıyla sinirleneceklerini söyle. Bana kahrolası bir ayna getirsin.
Adam yaptığı bu sert çıkışın ardından yorgun düşerek yastığına yığıldı ve söylediklerinin hekime iletilmesini, yaşlı adamın tavrının sihirli bir biçimde değişmesini izledi. Hekim eğilip yerlere kapandı, ardından yaşından beklenmedik bir hızla odanın öteki tarafına koşup elinde parlak renkli mozaik çerçeveli oval bir aynayla döndü. Ağırdı, hastanın kendini görebileceği açıyla tutabilmek için yaşlı adam altı odadan yardım aldı. Yataktaki adam gördükleri karşısında şoka uğradı. Hiçbir şey görmeyen gözündeki göz bebeği cansız, ölü bir maviydi ve etrafı kan çanağı olmuş beyaz bir yuvarlakla çevriliydi. Altındaki yanağı öylesine fena yanmıştı ki yanak yerine kadın yumruğu büyüklüğünde bir çukur vardı. Çenesi ve dişleri tamamen ortadaydı. Derinin altındaki ürpertici kafatasını sergiliyordu. Sağ kulağının üzerinden fışkıran kızıl bir tutam haricinde bütün saçları yanmıştı. Yara ve bereler yüzünden kafa derisi görünmüyordu. Mezarda bir iki hafta kalmış bir cesedi andırıyordu. Fakat tam da öyle görünmesi gerektiğini düşündü çünkü artık yaşamıyordu. Bir zamanlar yaşamdan büyük keyif alırdı. İçki içmek, düzüşmek, kumar oynamak, kavga etmek veya elini attığı şeyi sıkıca tutmak gibi zevkleri düşündü. Şimdi hepsi elinden alınmıştı. Bedeni bir enkaza dönmüş, yüreği mezar taşı gibi soğumuştu. Yine de bütün her şeyi kaybetmiş sayılmazdı. İçinde eski arzu ve isteklerinin yerini almaya hazırlanan bir güç hissediyordu. Son sürat akan bir nehir kadar güçlüydü. Fakat bu nehirden su değil, kin akıyordu. Öfke, hiddet, nefret seliydi bu ve en çok da onu bu berbat duruma düşüren adama karşı duyduğu yoğun intikam arzusuydu. Adam gören gözünü Altuğ'da'ya dikip konuştu.
''Ben sana adını sordum ama sen benimkini biliyor musun?''
''Hayır efendim.'' Adamın dehşet dolu tebessümü iskelete benziyor ve alaycı bir ifade taşıyordu.
''Öyleyse söyleyeyim.'' ''Ben Angus Cochran, İskoç'um ve bundan gurur duyarım. Unvanımsa Cambrai Kontu'dur.''
Altuğ'da'nın gözleri dehşetle büyüdü.
''Siz Buzzard denen kişisiniz.'' dedi nefesini tutarak. ''Evet, ta kendisiyim. Bunu biliyorsan bana bunu yapan kişiyi de duymuşsundur. Hal Courtney adında kibirli, genç bir İngiliz.'' ''Ah evet, bu ismin sana bir şeyler çağrıştırdığını görebiliyorum. Haksız mıyım evlat?''
''Evet efendim.''
''Pekala. Öyleyse sana şu kadarını söyleyeyim. Ne kadar zamanımı alırsa alsın, ne kadar uzağa gitmem gerekirse gereksin, Courtney'i bulacağım ve onu mahvedeceğim. Onun kanını içeceğim.''
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.